TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Aşk ve ahlak.
Sevgili dinleyicilerimiz, Aşk ve Ahlak programıyla huzurlarınızdayız bugün de. Değerli hocam Fatih Çıtlak ve ben Nesibe Sarıhan, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Fatih hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Bu arada kıymetli dinleyenlerimize güzel bir sohbet, güzel bir muhabbet olmasını da gönülden isteyerek burada bulunduğumuzu hatırlatıyorum.
Amin. Dua niyetine amin dedik biz de inşallah. Hayatın her alanında rızaya uygun davranmaya gayret etmeyi dert ediniyorsak, istiyorsak eğer hocam, nasıl çalışmalıyız? Çalışmanın ahlakı nasıl olur? Ayrıca dini bakış açısı hayatımızın her alanını kapsaması gerektiği için meşguliyetlerimize de bu perspektiften bakabilir miyiz? Özel hayatımızda dini yaşamaya gayret edip çalışma hayatını ahlak yoksunluğu üzerine kuramayız herhalde. Aslında zaten din ahlakıyla ahlaklanmayı becerebilirsek, başta belirtmeye gayret ettiğim gibi Allah'ın rızasını gözetiyorsak böyle bir karmaşaya da düşmememiz gerekir zannımca. Bugün hocam doğruluk ve çalışmaktan bahsedelim dilerseniz. Sizden dinleyebilir miyiz çalışma ahlakını hocam?
Şimdi çalışma ahlakı denildiğinde tabii sizin girizgahınız biraz da tuzaklı oldu efendim. Yani söylemeden edemeyeceğim. Yani Allah'ın rızasını dert ediniyorsak şayet nasıl bu rızaya uygun çalışabiliriz dediğinizde bir kere rıza sanki cepteymiş gibi oldu. Halbuki aslında sorunun içerisinde, yöneltilen sorunun içerisinde ki sual odur zaten. Sual istemek demektir. Teseül de o isteyiştir. Ve size lazım olan şeyi istemeye sual denir bizim medeniyetimizde. O yüzden soru, sualin karşılığı değildir aslında. Sual denildiğinde, daha evvel de kısmen buna temas etmiştik hatırlıyorum. Ama şimdi dinleyenler için de bir merak olmuş olsun arşiv programlarını dinlememiz için. Teseül, dilenmek demektir. Yani istek, karşıdakini vermeye mecbur etmek. Teseül derler buna. Türkçedeki karşılığı dilenmektir. Vermeye mecbur eder sizi. O zaman sual sizin hakikaten bir şey alabileceğiniz ve aldığınız şeye de muhtaç olduğunuz şey olmalı. O yüzden sual bizim medeniyetimizde çok önemlidir. İmam Gazali der ki iyi bir sual sorabiliyorsan sen ilmin yarısını buldun der. Bu kadar önemlidir. Bir başka sözü de galiba ya Hazreti Ali Efendimizin veya yine Gazali'nin olabilir. İyi bir sual İlmin musluğudur der. Açarsın oradan, çeşmeden akar. Şimdi rıza meselesiyle alakalı o yönden başlamayalım da biz sizin bıraktığınız, yani en son söylediğiniz cümleden yukarıya doğru bakalım. Yani ahlak madem ki işte dini hayatımız hepsini kapsamakta, kapsıyor olmalı ki gibi nezaketen bize hatırlattığınız bu sözlerin hakikat noktasından bakıldığında aynen öyle midir? Yoksa biz acaba aşk ve ahlak programı yaptığımızdan dolayı mı bunu bu kadar yaygın olduğunu düşünüyoruz? Bunu bir tahlil edelim. Nasıl edelim? Bir kere çok basit bir hesap yapalım. Benim bir hocam öyle derdi, Allah selamet versin, Emin Işık Hoca. Radyo ve televizyon seyircisine, dinleyicisine, oğlum hemen skoru vereceksin derdi. Kaç kaç. Yani uzatmayacaksın derdi. Hakikaten doğru. Şimdi ben deniz şöyle düşünüyorum. Hemen skoru vermek adına söylüyorum. Ahlak her sahayı alakadar eder mi? Soru. Böyle bir soru sorulsa. Biz bu soruya şöyle bir soruyla karşılık verelim. Ahlak kim içindir? İnsan. İnsanın bulunduğu yerde o zaman otomatikman, diyorlar ya şimdi uydurup bir tabirle, gayri ihtiyari, kendiliğinden, tabii bir şekilde ahlakın hakim olması, bir şekilde ahlaka tabi olunması gibi süreç başlamıyor mu? İnsan var mı? Var. Ahlaklı mı, ahlaksız mı? Soru bu kadar basit. Neye göre ahlak? İşte aşk ve ahlak derken biz ilahi aşkın insanı yükselttiği davranış şekilleri, insanın fıtratını örselemeyen, hem kullarla empati, kardeşlik, muhabbet teessüsü, hem de bu dünyayı fesada vermeyecek şekilde yaşadığı alanı kuşatan, Ama aynı zamanda bu dünyaya geliş ve gidişinden murat Allah'a kulluk olduğu için Allah'ın ona verdiği insanlık emanetini çürütmeyen, bozmayan, çaldırmayan, kaybettirmeyen bir davranış şeklinden. Ama daha önemlisi bu davranışın ahlak olabilmesi için bir düşünce, niyet yapısından bahsediyoruz biz. Yani çerçevemiz bu. Bazıları bunu çok rahat ifade edebilmemizi edebi kudretimize veya lisan üstadlığı, söz ustalığına yoruyor. Hayır, bu öyle değil. Benim baktığım, gördüğüm bir odayı dört duvarı vardır, şu kadar da ışığı vardır, şöyle kapısı vardır diye rahatlıkla düşünmeden anlatmamdan tabii bir şey olamaz. Konuştuğumuz çerçeve çok bellidir. O yüzden de anlatmakta zorluk çekmiyoruz. Mesele burada beraber anlattığımız noktada buluşabiliyor muyuz? Programın gayesi o, sohbetin gayesi o. Toparlarsak, daha doğrusu hemen kaldığımız noktaya gelirsek, insanın olduğu her yerde davranış ve ahlaktan söz edilmek mecburiyetindesiniz. Siz buna ahlak demeyip de etik derseniz, yine aslında bu ahlaka duyduğunuz ihtiyacı konuşursunuz. Mesele o zaman bazı yerlerde ahlakın geçerli olup, diğer yerlerde ahlakın geçerli olmadığı mevzusu değildir. Mevzu şudur: ahlak kriterlerini neye göre ayarlıyorsunuz? Soru budur. Yani burada kendinize göre bir kuralı var. Kuraldan öte bir davranış şekli var. Mesela hiçbir dünya kanununda, insanların hazırladığı bir dünya kanununda çorbayı içerken ağız şapırdatılmaz diye yazmaz. Adımlarını atarken fazla sallanmayacaksın, şöyle gideceksin diye de söylemez. Seyircinin karşısına çıktığında böyle böyle olacak diye de bir hüküm, bir kanun ve bu kanunları uymadığınızda bunun getirdiği bir müeyyide yoktur. Ahlak, belli kanunlar, belli dış, ekstrem denilen, artık herkesi huzursuz eden şeyleri içine aldıktan sonra sizi iç halde serbest bırakmaz. Hangi kurumla, hangi insanla, hangi işle meşgulseniz onun kendine ait bir etik değeri, bir ahlaki prensibi mevcuttur. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Yani bir insanın kalabalık bir iş yerinde burnunu karıştırması, arz edebiliyor muyum? Şirketin cirolarını etkilemez. Yazın vesaire dinlenmesini şey yapmaz. Ama karşıdaki insanı rahatsız ediyorsa, bunun ancak bu rahatsızlığın kriterini örfler, o şirketin kendi iç yapısı, sizin onunla yaptığınız alışverişler bunları kriter olarak belirleyebilir. Veyahut sizin aldığınız öyle bir nezaket vardır ki, siz zaten onu öz olarak, künhüne vakıf, özüne vakıf şekilde onu aldığınızda, siz şöyle davranmak ahlaklıdır diye bir kitap bile okumasanız, adeta o ahlakı icat edersiniz. Bu kadar programdır anlatmadığımız, fakat bu programda ilk defa söyleyeceğimiz şey şu: aşk icat ettirir. O yüzden biz aşk ve ahlak diyoruz. İnsanların klişe olarak birbirlerine gösterdikleri ahlak davranışları ve ahlak gösterişlerini bir kenara bırakıp, hakikaten inandığımız şekilde yaşamanın sırrına vakıf olarak ortaya koymamız gereken davranışları anlatmak için biz aşk ve ahlak diyoruz. Çünkü aşk icat ettirir. Bir insan bir insanı seviyorsa o aşkı onun klişe sözleri, herkese yazılan bir telefon mesajını bile çok sevdiğinizi iddia ettiğiniz bir insana gönderseniz, İşte mesela tuhaf kandil mesajları falan geliyor. Hem de hazır fırsatını bulmuşken mikrofonlardan, şiddetle kınıyorum derler ya. Yani bu düşüncesiz, hiçbir irfanı, hiçbir böyle estetiği olmayan telefon mesajlarına, bilhassa kandilde, efendim bayramlarda gönderilen mesajlara buradan bir tepki olsun diye söylüyorum. İşte ne bileyim, evine damına kuş konsun, kapına hacdan gelen deve gelsin, Allah kandilini mübarek eylesin gibi dam üstünde saksağın vur beynine kazmayı, hatta başka bir şekilde de yapabilirsin tarzındaki mesajlar bizim aslında ayaklar altında sürünen klişelere nasıl tabi olduğumuzu, moda akımların artık bizim karşıya en ulvi duyguları ifade etmemiz gereken sahalarda bile olduğunu şey yapmak icap ediyor. Yani bunu görmek icap ediyor. Ve şimdi nasıl ki sizin size özel bir sevgiyle veya kendinize mahsus bir sevgiyle sizin sevdiğinizi düşünen bir insana klişe bir şey yollayamıyorsanız, ona özel ve onun özelliğine uygun bir hediye verme ihtiyacını hissediyorsanız, bir insanın da klişe olarak gösterilen ahlak kaidelerinin içinde, dikkat edin bu tabire, içinde, dışında değil, ama kendine mahsus rengiyle bunu göstermesi lazım. Çünkü takliden yapılan ahlak, sadece toplumda belli bir huzur seviyesini, bir kaliteyi ortaya koyar. Ama insanı terbiye etmez. İnsanın o mayadan alması lazımdır. Bunu daha evvel şöyle anlatmıştık. Kültür mantarı ayrı bir şeydir. Mayalanmak daha farklı bir şeydir. İslam ahlakındaki o mayalanmayı anlatsın diye biz aşk diyoruz. Aşk icat ettirir. Onun güzel tarafı. Bir örnek vereyim. Bir zat annesiyle beraber, annesi yaşlı bir annesi varmış. Kendi çocukları falan da büyümüş, gurbete gitmiş, hanımı da ölmüş, annesiyle bakıyor. Bir yandan kendisi talebe yetiştiriyor. Evliya Allah'tan bir zat, menkıbede geçer. Annesine o kadar hürmet edermiş ki, hani tarihteki meşhur, tarihte demeyelim, şu an ruhen hay olan Üveysül Karaniye Hazretleri gibi. Siirt'e selam olsun, orada makamı vardır. Suriye'de de kabri var diye söyleniyor. Çünkü Hazreti Ali Efendimizin yanında şehit olmuştur. Fakat şunu anlatacağım. Kıymetli dostlarımız dikkatli dinlesinler. Bu zat annesiyle beraber oturuyormuş ama annesiyle beraber yemek yemiyormuş. Annesine ayrı bir sofra hazırlıyormuş yaşlı kadın. Kendisi ayrı bir yerde yiyormuş. Yani bunu tabii gelip gidenler, misafirleri olduğunda da anlamışlar. Demişler ki yani sen biz yokken de galiba annenle oturmuyorsun. Halbuki sen anneni çok seviyorsun. Niye oturmuyorsun deyince bakın ne diyor. Şimdi bunu böyle yapsınlar diye anlatmıyoruz. Ama bakın incelik, aşk icat ettirir sözünü ispatlamak için söylüyorum. Diyor ki annemle beraber oturduğumda belki kadıncağız o lokmalardan gözüne kestirdiği, beğendiği bir lokma olur da farkında olmadan ben ona kaşığımı uzatırım. O da bana diyemez ki ben onu beğenmiştim diyemez. Nasıl desin?
Yüzü tutmaz. Zerafet abidesi bir ya düşünce. Ya kardeşim
şimdi bak. Bak şimdi bizde ne yapıyor bu düşünce? Bu düşünce bizde ne yapıyor? Daha evvel dedik ki biz Nesibe Hanım, aşktan neşet eden ahlak ortaya konulduğunda insanları da aşık eder. Ve o aşk da ahlaklandırır. Bak şu anda içimizden bir duygu. Yani bunu kaba saba, hoyrat, efendim romanlarda, şarkılardaki romantik sözleri anlayıp da şu menkıbedeki inceliği anlayamayacak kalınlıkta olan zihinlere ve kalplere konuşmuyorum tabii. Ama onun haricindekiler, burada bunu duyduktan sonra ya adamın nezaketine bak kardeşim. Yani ben şu dakikadan itibaren nasıl anneme sesimi yükselteyim derler mi? Derler. Geçen haftaki programımızda menkıbe okumalarının bizi nereye götürdüğünü anlatmıştık. Hep böyle birbirine kenetlenmiş zincir şeklinde program akmasını istediğim için atıfta bulunuyorum. Şimdi bakın aşk icat ettirir. Konuyu çok güzel toparlayacağız. Hiç endişe etmesin kıymetli dinleyenlerimiz. Ya konuşma çalışma ahlakıydı. Tam da benim merak ettiğim mevzu. Nereye gitti kardeşim?
Can kulağıyla dinliyoruz hocam.
Demesinler.
Müdavimlerimiz gayet biliyor sizin yani, üslubunuzu.
Şunu çok iyi anlasınlar. Ahlakın dışında olabilmemiz imkanı yok. Neden? Tek başımıza olduğumuz zaman bile bizi kuşatan bir ahlak var. Lord Byron'un sözüydü galiba. Kendisini çok da böyle şey yapmam, tercih etmem ama güzel böyle enteresan, egzantrik diyorlar ya. Sözlerinden birisi diyor ki, centilmen adam odada tek başına olduğu zaman da esnerken elini ağzına götürüp kapatan adamdır diyor. Yani bir insanın kendisine saygı duymasını konuşuyorsak, benim şu anda tek başıma hiç kimsenin görmediği bir yerde bir su birikintisi varsa o suyu yine de dikkatli kullanmam icap eder. Ve oradan geçerken benden sonra olabilecek insanları düşünmem icap eder. Allah'ın beni gördüğünü, kimse olmasa da ben buradayım. Ben buradayım. O zaman ben yine burada bitkisine, nebatına, yeryüzüne, hayvanına, canlısına yine hürmet etmek, yine o ahlakı takınmak durumundayım. Neredeysen orada senin muhakkak ahlakın da gider. Senin bulunduğun yere ahlakını götürmüyorsan sen orada değilsin demektir. Orada başka bir canlı vardır. İş dünyası değil sadece. Bakın şimdi mübarek mevsimlerde yaşıyoruz. En büyük hatalarımızdan biri yazın Kur'an kursu olup da kışın olmaması. Camide Allah, pazarda yok. Plajdaki Allah'la haşa. Sanki bizim mevlitte annemiz babamız öldüğündeki Allah farklıymış gibi muamele yapmak. Sonra da buna kalkıp biz Türk usulü Müslümanız, hem de şunu yaparız diye kulplar aramak etik değil. Yani ahlak falan etik kelimesi değil. Düpedüz bir aldanma ve bir aldatmacadır. Bilmeden inanıyorsa aldanmadır. Bir de bunu tekzir ediyorsa aldatmadır. Bakın ahlak dediğiniz şey sizin zaten işinizden belli olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizler insanların namazına abdestine ona bakmayın iş yapacaksanız. Ticaretteki ve parayla münasebetlerindeki hallere bakınız diyor. Öyle insanlar vardır ki malıma dokunma da istersen canıma dokun diyecek adam vardır. Çalışma hayatındaki prensipler olarak bakıldığında o zaman şunu söyledik. Ahlakın olmayışı gibi bir şey olmama ihtimali yok. Burada tamam mıyız?
Evet.
Yani insanın olduğu yerde bir hareket kanunların dışında da olması gereken bir hareket ve ahlakın olduğunu hepimiz kaniyimiz.
Evet.
Bu mümkün değil zaten. Yani şimdi buna etik mi diyeceğiz, ahlak mı diyeceğiz, hangi kriterleri uygulayacağız? İşte sizin yazdığınız muhteşem metinde bu var. Ne var? Bu ahlakın özünde o rızayı kazanmak varsa zaten buna aşk ve ahlak diyebilirsiniz. Rızayı kazanmak yoksa bir adam camide de farklı olabilir. Kur'an okurken de aldatabilir. Allah derken de aldatabilir. Rıza yoksa bir işte. Allah derken de Allah Allah derken bile aldatabilir. Din, iman, İslam derken de aldatabilir. Bu da tamam mı? Yani aşk ve ahlakın konuştuğu çalışma ahlakı olsun, iş ahlakı olsun, hangisi olursa olsun. Eğer rıza yoksa bu işin içerisinde değil çalışma, iş hayatı, ibadet hayatında bile bir ahlaktan bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. Burası da kesinleşti mi? Kesinleşti. O zaman ortadaki tabloya kenarları budandıktan ve çerçeve çizildikten sonra ortadaki resme bir bakalım. Nedir bu? Eğer bir insan rızayı kazanmak istiyorsa onda en az, bakın, en az kanun korkusu kadar bir çekinme ve bir korkuyla bu rızayı kaybetme korkusu olmalı. İşverense de böyle, işçi ise de, memursa da böyle. Yani bir hareket yapıyor. O hareketi yaptığında eğer o hareket falanca kanunun filanca maddesini filanca bendi fıkrasına muhalefetten dolayı bu kadar para cezası aldığında o hareketi yapmayacak şekilde bir korku yaşayan kişi Allah'ın rızasına muhalefet edebilecek bir çalışma ve o çalışma ortamındaki bir ahlaka riayet etmediğinde en az o kanundan korktuğu kadar korkmuyorsa o insan teknik manada ahlaksızdır. Yani şahsiyeti manasız, teknik manada ahlaksızdır. Yani adamın hakkı. Mesela öyle ölçüler var ki işçi ve işveren hakkında. Yani hiç kimsenin işine gelmez bunları şey yapmak. İşine gelmez derken çalışma iş böyle cinast olmuş oldu. Bir insan o işi yaptığında ben bu işi yaptığımda ancak şu kadarı yapabilirim. Mesela ücretlenmeyi böyle anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geliyor birisi diyor ki ya Resulallah ben tarlada adam çalıştırıyorum. Bunlara ne kadar maaş versen falan gibi bir soru soruyor. Sen o işi yaptığında ne kadar parayla tatmin olursun onu bir düşün. Onun altına düşmemeye çalış diyor. Alnının teri de kurumadan ver ki, alın teri kuruduktan sonra artık o bir, yani çektiği emek sıcak olmadığı için düşük paraya da razı olur diyor. Ama o razı olur ama Allah razı olmaz demek. Allah razı olmaz demek. Hazreti Fatıma annemiz. Ben Hasan işte daha şey yapamadı, o daha ayağa kalkmadan doğru düzgün onun bakımını halledemeden Hüseyin de doğdu biliyorsun babacığım. Senin hizmetinde bulunan kişilerden birisini ben alsam şartlarını yerine getirebilecek misin? İnşallah getireceğim babacığım. Giydiğimden giydireceğim, yediğimden yedireceğim. Ağır iş teklif etmeyeceğim, yormayacağım, üzmeyeceğim, sövmeyeceğim. Hakaret etmeyeceğim. Peki diyor, her gün en az iki kere uğrarmış Fatma annemize. Yan yana olmalarına rağmen evi şereflensin. Ve kızını çok sevdiğinden gözü şenlensin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e uğrarmış. Fatma annemiz bir gün geldiğinde bakıyor ki Fatma annemiz ve yanında çalıştırdığı kişi yeri süpürüyor. Yeri süpürürken Hazreti Fatma annemize Efendimiz buyuruyor ki kızım hani hakkını eda edelim demiştin bu cariyenin. Ne oldu babacığım? Bak diyor sen gölgelik tarafı süpürüyorsun kadıncağız güneş tarafta süpürüyor diyor. Şimdi kıymetli dostlarımız dinlesinler. Allah rızası için şunu akıllarına koysunlar. Bir, Eğer inandıkları Allah çarşının, pazarın, ticaretin, işin, gücün, fabrikanın, bir patronun yanında çalıştıkları tezgahın, her şeyin sahibi olan Allah olduklarına inanıyorlarsa, ahlaksızlık, yanlışlık, oradaki insanların kul hakkına tecavüzle alakalı bir şey yapmalarının, kullar bunu fark etmezden evvel Allah Teala'nın omuzlarımızın üzerine konuşlandırdığı, içimizden de dışımızdan da gerektiğinde filmi çeken, gizli kameralarıyla ve en sonunda da bize gösterip, bütün çekimleri de gözümüzün önüne serebileceği bir sistemle, bir nizamla bizi kolladığını ve gözetlediğini bilmesi lazım. Yani bunun şöyle bir avantajı var. Bakın bu şimdi dezavantaj gibi görünüyor. Bunun bir avantajı var ama. Bir insan bu ahlakla çalışırsa camide tesbih çekmesinden farkı yoktur. Yani şöyle bir kapı var. Sırf zarara ortak değil bunu yapanlar. Sırf zarar ziyan etmiyorlar. Yani bu şu demek aynı zamanda. Bunu şöyle de okumalıyız. Yani hocam sen şunu mu diyorsun bana? Allah Teala'yı zikir onu unutmamak ve devamlı yad etmektir. Ben şimdi helalimden çalışsam, sabahleyin dükkanımı açsam, Allah'ın farzlarına riayet ederek namazımı kıldıktan sonra, başka hiçbir ibadet yapmadan, işimin en güzel şekilde yapmaya çalışıp kul hakkına tecavüz etmesem, yanımdaki adama bağırmasam, temizlik işçisini azarlamasam, bu ahlakla hareket etsem, ben her gün bir çilehanede ibadet ediyormuş, bir camide devamlı Kur'an okuyormuş gibi, bir Allah velisi falan gibi anlatılan zatların durumuna yükselir miyim? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu bir adaletsizlik, kabağın, iş yapanın başına patlaması değil. Hatta ve hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir kişi himmet ediyorlar. Ya Resulallah gece gündüz oruç tutuyor, ibadet ediyor. Zahidi billah. Ne zaman görsek ibadette, ne zaman yemek yemez, içmez. Bu adam ne yapıyor peki diyor, neyle geçiniyor? Abisi var diyorlar. Abisi var buna bakıyor. Ama o da hep ibadette. Efendimiz buyuruyor ki abisinin derecesi ondan yüksekmiş. Bakın şimdi çok iyi anlamak lazım. Bizim dinimiz dünya ile ahireti birbirinden ayrılmaz. Dünya ahiretin tarlasıdır diyor. Hadis mealidir bu. Ama bunu Hazreti Ali'nin sözü olduğu da söylenir. Fakat mealen hadisi şeriftir. Ed-dünya mezraatul ahire. Hani bunu mevzu hadis, yani hadis metninde geçmiyor ama Hazreti Ali'den rivayet olduğu söylenir. E peki bakın, dünya ayrı bir evdir, ahiret ayrı bir evdir mi diyor? Öyle mi söyleniyor burada? Dünya ahiretin tarlasıdır denildiğinde ne anlarsınız siz? Tarlada ekip biçtiğinizi evde yersiniz. Tarlada ne kazanıyorsanız evinizde yersiniz onu. E şimdi bir adamın tarlasıyla evi ayrılabilir mi? Evin varlığı tarlaya, tarlanın varlığı evde oluşuyla alakalı. Bunu birbirinden ayırabilir misiniz? İslam'a bu çok büyük ihanet olarak gelmiştir. Ve İslam'ı da anlatırken sanki örfümüz, miskinliği, işte dervişten sabahtan akşama hep tekkiye giderlermiş de orada yatarlarmış, sabah orada çorba içerlermiş, edepsizlik yapmasınlar. Açsınlar da biraz okusunlar. Bir oryantalist bile bunlardan çok daha insaflı konuşur. Bunu daha evvel söylemiştim ama bir daha söyleyeceğim. Bir adam geliyor tekkenin sabah akşam çorbasını içiyor, oraya talim ediyor ama bilmedikleri bir şey var. Bu adam ya saraç, ya tüccar, ya başka bir sanatı var. Kazandığı parayı tekkeye gelmeden evvel duluna, yetimine dağıtıyor. Sanki hiçbir şey kazanmamış gibi ceplerini boşalttıktan sonra geliyor tekkede çorbasını içiyor. Yapabiliyorsan yap bakalım. Tekkede miskin miskin oturuyorlarmış. Hiç alakası yok. Aa hocam, miskinler tekkesi diye bir yer var diyor bazı ukalalar. Miskinler tekkesi dediğiniz yer neresi biliyor musunuz? Miskinlik diye bir tembel hastalığı var. O kadar üşeniyorlar ki. Adamın karşısında bir metre ilerisinde bardak. Bardağa uzanabilecek şey yok. Hormonal dengesi bozulmuş. Sinirleri bozuk, ruh hali bozuk. Bu tembel hastalığına tutulanları dinden, imandan uzak kalmasın diye bir tekkeye topluyorlar. Başlarına da bir miskin şeyh koyuyorlar. Tedavi ediyor onları. Cüzzamlılar tekkesi de var, bunu biliyorlar mı? Bursa'da. Cüzzamlı olanları topluyorlar çünkü halktan tecrit olunmasınlar diye. Abras hastalığı, cüzzam hastalığı olan bir şeyhi koyuyorlar başlarına. Sen ecdadınla alay etmen için daha bir, bayağı bir mesafe kat etmen lazım. Hani Sadi'nin Gülistan'ında geçer. Keçiyle koyun hikayesi. Koyun karşıya atlamış, dereden karşıya. Keçi gek gek gülmüş arkasından. Niye gülüyorsun demiş. Demiş karşıya zıplarken demiş kuyruğun açıldı da demiş. Münasebesi yerin göründü. Koyun da demiş ki ya ne insafsızsın sen be demiş. Ey keçi senin kuyruğun hep havada. Günü 24 saati görüyorum ben gülmedim bu kadar demiş. Yani Osmanlı'ya laf söyleyenler, ecdadına laf söyleyenler en önce ne yaptıklarına bir baksınlar. Bugün daha aynı fikirdeki insanları bile birleştiremiyorlar. Darül Acez'in içerisinde sinagogu, havrası, kilisesi, camisi beraber bu işi halletmişler. Ve hepsi de dininde. İlle de sen benim dinime gir falan filan demeden. Ve dinin vakarını da İslam'ı koruyarak. Şunu anlatmak istiyorum. Çalışma meselesinde bir insan Allah Teala'nın kulluğunu her yerde göstermek mecburiyetinde olduğu şuurunda ve inandığı Allah da onu her yerde görüyor şuurundaysa zaten çalışması nasıl olur diye bir suali sormamak lazım. Ancak şöyle olması lazım. Sizin buyurduğunuz gibi, aynen girizgahta söylediğiniz gibi, ben bu ahlaka göre, bu görüşe, bu imana göre nasıl ticaret hayatımı şekillendirebilirim? Kanserojen madde kullanamazsın. Zulmederek işçinden keyif yapamazsın. Başka yerlere başka şekilde harcamalar yaptığın halde, kendin yaz tatilinde binlenmesinde 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otellerde uğraşırken, işçinin parasından keserek bunu yapamazsın. Ve en önemlisi, çalışma ahlakında insanlara da verdiğin sözü çiğneyemezsin. Bu sözü sürpriz olarak programın sonuna sakladım. Şöyle söylüyorum. Çalışma ahlakında ben şunu şu kadar zamanda yaparım dediğim bir sözü insanlara vaat ettiyse bir kişi, bu onu ilahi açıdan da rızaullah, Allah'ın razı olması açısından da bağlayıcı bir etkendir diyelim. Belki ilerideki konuşmamıza bu mevzuyla devam edelim.
Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Mehmet Ali Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Aşk ve ahlak.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.